Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamit Han'dır cümlesi biraz sorunlu bir cümle değil mi? Öyle başlayayım isterseniz.
Şimdi önce siz evetsin üzerinizden ben bunu dinleyicilere sorayım. Ya benim bunu söylemem mümkün mü ya?
Türkiye'nin en cesur haber programı.
Ben kötü avukat, kötü insan, fırsatçı gibi yansıtıldım insanlara. Bundan dolayı kahrımdan ölmek üzereyim.
Fenerbahçe meselesiyle ilgili kesinlikle de böyle bir tepki. Mesela aynen, bugünden baktığınızda o tweetleri niye attım diye bir pişmanlık var mı sizde?
Hayır. Yani henüz hayatımda pişman olacağım bir şey olmadı.
Ben kendim için bir şey isteyebilirim Cumhurbaşkanı'ndan. Çünkü ben kendimi biliyorum. Ama ben annem için kefil olma imkanım yok.
Annenize yani kefil değil misiniz?
Nasıl olayım ki?
Öyle bir şey yok. Bunu bizzat ben kendim yaptım.
Kendiniz
çünkü
yaptınız.
Çünkü Kızıl Elma'nın ne olduğunu bilmeyen bir adam. Yanlışlığını protesto etmek istiyorum. Özür dilemesi lazım.
Yani protesto edebilirsiniz. Zaten protesto etseniz biz de niye protesto ediyorsunuz demeyiz ama.
Konuyu uzatmak istemiyorum. Telefonu kapatıyorum.
Kapatınız tamam efendim. Hoşçakalınız.
Konuşulmayanı konuşmaya, anlatılmayanı anlatmaya devam ediyoruz.
Hani eşim için artık çok geç. Onu işe iade ettiler ama kendisini iade edemezler. Ama en azından içerideki veya bu konuda haksızlığa uğrayan insanlara ve onlara karşı kötü nazarla bakan insanlara bu bir ders olur umarım. Ve ona göre bundan sonraki adaletsizlikler durur inşallah.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde LSFM'de.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 9 Mayıs 2018 Çarşamba gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Önümüzdeki saatlerde dün Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası gelişmelere, Lübnan seçimlerinin de etkisiyle geçen pazar günü Orta Doğu'da İran'ın nükleer dosyasının Amerikan yönetimi tarafından açılmasıyla birlikte olası gelişmeler, Suriye sahasına etkileri ve savaşın genişleme riskini konuşacağız, tartışacağız. Programımızın ikinci yarısında Alptekin Dursunoğlu'na bağlanacağız. Lübnan seçimlerini çok yakından takip etti kendisi. Tabii ki Donald Trump'ın dün akşam aldığı kararın yankıları var. En başta İran'da olmak üzere. Hepsini ele alacağız. Bu iş nereye varır? Türkiye'ye ne yapabilir? Konuşmaya çalışacağız. Lübnan'daki seçimler, Hizbullah'tan henüz bir tepki görmedim. Diğer ülkelerden de henüz tepkiler yok ama ilk programın ilk yarısında da Trump'ın yaptığı açıklama ve dünyadan gelen tepkileri aktaracağım. Başka başlıklarım da var. Bugün 9 Mayıs Rusya'da Zafer Bayramı kutlanıyor. Nazilere karşı Sovyetler Birliği'nde yaklaşık 20-27 milyon arası insanın can verdiği büyük mücadelede zaferin elde edilmesinin yıl dönümü, o yüzden bir bayram havası var. Eski Sovyet Cumhuriyetleri dahil, sadece Moskova değil, pek çok Rusya Federasyonu'ndaki pek çok kentte Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı tören düzenlendi Moskova'da, Kızıl Meydan'da. Hem ülkeyi korumak üzere yapılan yeni silah sistemleri tanıtıldı, hem mesajlar verdi dünya barışına dair Vladimir Putin. Başka başlıklarım da var elbette. Dünyanın dört bir yanından Kuzey Kore ile ilgili, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilgili Mike Pompeo'nun ziyareti var. Onunla ilgili Trump'tan yeni açıklamalar geliyor. Elimize geldiği kadarıyla bakabileceğiz. Şimdi frekanslarımızı tekrarlayalım. Başlamadan önce İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2. Ayrıca internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Aplikasyonu, uygulamayı indirdiyseniz cep telefonunuzdan yine RSFM'i, Sputnik'i dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Tekrar da var bu arada. 11 ile 12 arasında, onu da ihmal etmeden söyleyeyim kaçıranlar için. Başlayalım Eksen'e. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump dün akşam Türkiye saatiyle 21 sularında çıktı. Beklenen açıklamasını yaptı. Özetle ne dedi? İran rejimi dedi uzun yıllar kaos ve terörü finanse etmiş. Bunun için kendi halkının zenginliğini kullanmıştır iddiasında bulundu. 2015'te önceki yönetimin bir imza attığını, teoride müttefiklerini ve Amerika'yı koruyacağını ama İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin devam etmesini sağladığını söyledi. Utanç verici dedi, tek taraflı dedi, korkunç dedi, ne barış ne istikrar getirdi, getirmeyecek dedi. Orta Doğu'da nükleer silahlanma yarışı kaçınılmaz dedi. İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi dedi. Çürümüş anlaşmayla devam edemeyiz dedi. Amerika'ya ölüm diyen bir rejim dünyanın en ölümcül silahlara sahip olmasına rejimin izin veremeyiz dedi. Tabii şimdi bütün bu başlıkları tartışmalı. Birincisi, Avrupalı müttefikleri Trump'a katılmıyorlar çünkü bu anlaşma işe yarıyor. İkincisi, nükleer teknoloji elde etmiş, tıp alanında, ilaç üretiminde, kanserle mücadelede kullanıyor. Dolayısıyla uranyum zenginleştirme yapmak zorunda İran bütün bunları yapmak için. Tabii ki bunun düzeyi önemli. Silah üretecek düzeye kadar çıkmaması önemli ki bu anlaşma onu sağlıyordu zaten. Topyekun İran'ın elinden, hiçbir ulusun elinden, hiçbir ülkenin elinden nükleer teknolojiyi alamazsınız. Denetleme mekanizması çalıştırabilirsiniz. Bu anlaşma onu sağlıyordu. Görebildiğimiz kadarıyla nükleer anlaşmadan kaynaklanan bir sıkıntı yok. Ama burada tabii İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi cümlesi belki altını çizmek lazım Donald Trump'ın. Evet, İran'ın nüfusu arttı. Niye arttı? Suriye Savaşı yüzünden arttı. Suriye Savaşı'nı İran mı çıkarttı diye sormak lazım herhalde bu noktada. Ya da Suriye Savaşı'nı kim çıkarttı diye sormak gerekiyor. Trump bunlara yanıt vermedi elbette ama herkes şunu tartışıyor. Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yeni barış süreci var. Orada da nükleer silahlı bir güç olduğunu açıkça deklare eden bu arada İran'ın aksine İran nükleer silahların yasaklanması anlaşması, NPT dediğimiz anlaşmanın imzacısı, yani bu anlaşmaya uymakla kendini yükümlü kılmış bir ülke. Kuzey Kore ise değil. Kuzey Kore diyor ki açıkça benim elimde nükleer silahlar var, kullanırım gerekirse diyor. O yüzden de kimse dokunamıyor. Şimdi tabii onunla nasıl bir anlaşma yapılacak? Bu da işleri karıştırıyor. Tabii ki burada bir çifte standardı da ortaya seriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Trump hemen 10 dakika süren bu açıklamayı yaptı. Ardından başkanlık kararnamesini imzaladı ve böylece İran'a yönelik yaptırımlar için düğmeye bastı. 90 gün içinde İran'a döviz sektörü, metal ticareti, devlet borcu, otomobil sektörü gibi alanlardaki eski yaptırımlar konulacak. 79'daki İran İslam devriminden bu yana zaten İran ambargo altında biliyoruz. Tekrardan bu anlaşmayla aşama aşama İran nükleer programını sınırlandırırken dünyaya açılması sağlanmıştı. Yaptırımlar alınmıştı geri geri. Aşama aşama alınmıştı ama. Şimdi tersine dönecek. 180 gün içerisinde gemicilik, petrol ve enerji alanlarında ve eski yaptırımları yeniden uygulamaya başlanacağı söyleniyor. 5 Kasım'a kadar da tüm devlet ve finans kurumları yaptırım listesine alınacak. Bu aslında bir halkın aleni ekonomik savaş yoluyla cezalandırması anlamına geliyor. Nasıl geliyor? Şimdi İran tabii bu anlaşma sonrası Airbus ve Boeing'den uçak satın almak istemişti. Sipariş vermişti, hatta çok da memnun oldular yeni bir pazar ortaya çıkıyor diye. Neden? Çünkü İran'ın uçakları çok eskimiş vaziyette. İnsanlar o uçaklara biniyorlar. Aslında çöpe atılması gereken uçaklara biniyorlar. Başlarına bir şey gelirse bu yaptırımlar yüzünden şimdi anlaşmaları iptal etti. Boeing hemen zaten biz hükümetimiz ne derse onu yaparız dedi. Ve anlaşma iptal oldu. Airbus ise Avrupa firması. Gerçi Macron üzgünüz dedi anlaşmayı çöpe attığı için ama ne kadar üzgün bilemiyoruz. Airbus'un bazı parçalarının Amerikan şirketleri tarafından üretildiğini biliyoruz. Küreselleşme böyle bir şey. Egemenlik hakları yok devletlerin. Bağımsız politika yürütemiyorlar maalesef. Dolayısıyla da bir şeyi kararı haksız bulsalar ya da üzülseler bile o kararı tersine çevirebiliyorlar mı? Burada demek ki Amerika'nın mali ve askeri ve militarist egemenliği ve hegemonyası her şeyi ya Amerika'ya göre ayarlayacaksınız ya da Amerika'nın o zaman düşmanı olacaksınız gibi bir denklem yaratıyor. Uluslararası ilişkileri topyekün çöpe atabiliriz. Böyle olması durumunda tabii hangi ülke hangi bağımsız kararı nasıl alacak diye bir soru çıkıyor. İsrail memnun yani doğal olarak. Netanyahu'nun hatırlayalım nükleer arşivini açıklamıştı İran'ın ki herkes biz bunları biliyoruz demişti. Hiçbir kanıt yok Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı anlaşmanın işlediğini söylüyor. 10 tane raporu var. Suudi Arabistan memnun. Onlar da mümkünse İran'ın yok olmasını isteyen bir ülke Suudi Arabistan. Kendini tehdit altında olduğunu iddia ediyor. Mezhebi bir bakış açısı olduğu için, Şiilik, Sünnilik üzerinden gördüğü için. İran'dan açıklamalar geldi elbette. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tüm yükümlülüklerini kendilerinin yerine getirdiğini söyledi ve anlaşmanın Amerika dışındaki ülkelerle, yani Rusya, Çin ve Avrupa ülkeleriyle, BM Güvenlik Konseyi üyeleri artı Almanya'yla devam ettirilmesi için gerekli talimatı verdiğini söyledi. Çin, Rusya, Fransa, İngiltere, Avrupa Birliği arasında devam edecek dedi. Nitekim Rusya'nın açıklamasını arada söyleyeyim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkarak bir kez daha uluslararası hukuk kurallarını kaba bir biçimde çiğneyerek birçok ülkenin görüşünün aksine hareket ettiğini belirtti Rusya Dışişleri. Ama Avrupa Birliği ile sıkıntı var. Daha doğrusu şimdilik var, ne olacak bilmiyoruz. AB temsilcisi, dış politika temsilcisi Federica Mogherini açıklama yaptı. Nükleer anlaşmaya biz uymaya devam edeceğiz dedi. Mevcut bağlamda AB kendi çıkarlarına dayanarak hareket etme durumunda. Bu anlaşma iki taraflı bir anlaşma değil, çok taraflı bir anlaşma. Dolayısıyla biz anlaşmayı devam ettireceğiz dedi. Şimdi hal böyleyken Ruhani ile paralel bir şey çıkıyor ortaya Avrupa Birliği'nden. Sanki böyle bir hani bu iş devam ettirilebilirmiş gibi bir manzara çıkıyor ama Hamaney'in ilk açıklamalarında dikkat çekmek lazım. Trump'a aptalca ve yüzeysel bir konuşma diye nitelendirdi. Trump'ın konuşmasını sen hata yaptın dedi. Ve burada tabii nükleer anlaşmayı biz kabul ettik ama İran'a düşmanlıkları bitmedi bunların dedi. Ve dolayısıyla da Avrupa ülkelerinin ticari ilişkiler konusunda somut garantiler sunmaması halinde anlaşmayı sürdüremeyeceklerini belirtti. Yani bu işleri tek taraflı yürütemiyorsunuz. Tabii şimdi Avrupa firmalarına Amerika yaptırımlarla sıkıştırdığı bir ortamda nasıl olacak da İran'la devam ettirecekler ilişkilerini? Avrupa için çok sıkıntılı günlerin başladığını söylemek bu anlamda mümkün. Ne yapacaklar? Bir tercihte bulunmaları lazım. Ya Washington'ın köleleri olmaları gerekiyor, ABD ne istiyorsa onu yapmaları gerekiyor, ya da hayır kardeşim biz bunu kabul etmiyoruz demeleri gerekiyor. Ama işte dünya küresel mali sistemi bu kadar da kolay işlemiyor, o şirketler bu kadar kolay kararlar almıyorlar. Bakalım ne olacak Hamaney'in bu açıklamalarından sonra. İran cephesinde tabii pek çok açıklama da var, askeri cepheden de geldi açıklamalar. Genelkurmay Başkanı Bakri demiş ki en başından beri zaten, yani biz bunu istemedik ama mecburen dünyaya ispat etmek için yapmak zorunda kaldık. O da yetmedi. Şimdi ekonomik savaş uyguluyorlar dedi. Suudi Arabistan'ın akılsız bir genç veliaht prensi kastediyor. ABD'ye siz İran'a saldırın, biz savaşın masraflarını karşılayalım. Kibarca söylemiş, parayı bastırırız demeye çalışıyor. Böyle bir teklifte bulundu ama saldırıya cüret edemezler demiş. Bakıyorum başka, İran medyası tabii Hasan Ruhani'nin anlaşmada kalıyoruz sözlerini başa çıkartan reformcu medya var bir tarafta, öbür tarafta da nükleer faaliyetlere geri dönelim, bunlar zaten bizi kabul etmiyorlar, hiçbir şekilde etmeyecekler, zaten onlar anlaşmayı yırtıyorsa niye kalacağız, demek ki sonuç sıfır, demek ki dünyaya açılma çabaları işe yaramıyor, o zaman biz de yolumuza bakarız diyor İran medyasının muhafazakarları. Ki mecliste muhafazakar milletvekilleri Amerikan bayrağı, kağıttan Amerikan bayrakları yaktılar. Bir protesto eylemi olarak bu da tarihe geçti. Ali Larijani parlamento meclisi de parlamento başkanı pardon Ali Larijani de açıklama yapmış. Trump'ın egoist ve amatör bir politikacı olduğunu söylemiş ve meseleleri çözme konusunda zihinsel kapasiteye sahip olmadığını söylemiş Larijani. Evet, NATO sözcüsü Oena Lungescu, biz karışmayız böyle şeylere, bizim yetkimizde değil diye bir açıklama yapmış. Türkiye, evet çok önemli bu. Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi demiş ki biz İran ile ticareti kısıtlayamayız. Bu Türkiye'nin menfaatleri birinci sırada gelir. Bu coğrafyada İsrail'in yapısını, orada koruma güdüsü diyebiliriz ama ben tabii ekonomi bakanı olarak konuşabilirim. Diğer meselelerle diğer arkadaşlar ilgilenir demiş. Kendi alanında kalmış. Amerika'nın yalnız kalma ihtimali çok yüksek görüyorum demiş. İran bizim dost ülkemiz, kardeş ülkemiz, aynı coğrafyadayız. Sonuçta güçlü bir İran Türkiye'nin de güçlenmesi için kaldıraç etkisi yapar diye bir açıklama yapmış. Şimdi bütün bunlardan sonra bir dolarda yükselme var. 76 dolardan 73 dolara kadar düşmüştü. Tekrar yükselişe geçmiş. Akşam saatlerinde dün, tabii son rakamı bilmiyorum. Brent petrolün varil fiyatı 75.7'ye kadar çıkmış vaziyette. Amerika içerisinde Obama anlaşmanın mimarı eski başkan, o çok ciddi hata demiş. Asıl bu anlaşma sayesinde hem ABD'yi hem dünyayı nükleer silahlara sahip İran'dan koruyorduk. Oysa şimdi bu çöpe atılıyor demiş. John Kerry aynı şekilde Dışişleri Bakanı eski. Diğer ülkeleri nasıl uygulatacaksınız? Somut plan da görmüyorum ben burada diye açıklama yapmış. John Kerry çok çabalamıştı bu anlaşmayı kurtarmak için. Zaten anlaşmanın yapılmasında da çok etkili olmuştu. Evet. İsrail tabii bir yandan İsrail'de gerçekten savaşa hazırlanır görüntüsü var. Lübnan'daki seçimlerle birlikte bu İran'la ilgili yeniden nükleer dosya ki aslında bu işin nükleerle falan bir alakası olmadığı da çok anlaşılıyor. Donald Trump'ın özellikle İran'ın balistik füze programı ve terör aktiviteleri dediği o terör aktivitelerinin biraz tabii kendi müttefikleri üzerinden okuyor. Çünkü biz IŞİD'le savaşta İran'ın ne kadar önemli rol oynadığını kendi bölgemizde görüyoruz. Aşırılıkçı, tekfirci, sünni, cihatçı gruplarla mücadelede İran ön saflarda ki bu gruplardan IŞİD'den, El-Kaide'den Batılılar da şikayetçi. Dolayısıyla ne alaka diye insan düşünüyor. Balistik füze programı da tabii dünya yaşıyor ve görüyor. Her ülkenin saldırıya uğramamak için kendisini korumak için de silah üretmeye hakkı var. Bunun nükleer programla bir alakası yok. Türkiye'de S-400 satın alıyor, füzeleri satın alıyor. Amerika'nın da füzeleri var kendini korumak için. Ama tabii Trump diyor ki İran'ın füzeleri olmasın, kendini korumasın. O da o anlama geliyor bu söyledikleri. Hal böyleyken İsrail ordusu savaşa hazır duruma getirilmiş. Akşam saatlerinde hava savunma sistemleri, Golan tepelerinde bomba sığınakları açılıp füze bataryaları yerleştirildi haberleri geldi. Ve sonra da akşam gece saatlerinde Şam'ın güneyinde Kisva ilçesinde İranlı olduğu iddia edilen hedeflere füze saldırısı yapılmış. Suriye hava savunmasının püskürttüğü öne sürülüyor ama haberler karışık, hangisi doğru tam bilemiyorum. Lübnan hava sahasını kullanarak, ihlal ederek saldırmış İsrail uçakları. Sana iki sivilin öldüğünü söylüyor. Britanya merkezli cihatçıların Suriye insan hakları gözlemevi ise 8'i İranlı 15 hükümet yanlısı savaşçının öldüğü iddiasını aktarmış. Hangisi doğru bilmiyoruz. Bildiğimiz şu, İsrail uluslararası hukuka aykırı olarak Suriye hava sahasını sürekli Lübnan hava sahasını ihlal edip Suriye topraklarını vuruyor. 9 Nisan'da Humus'taki T-4 hava üssüne yönelik saldırı yapmıştı. Burada da 7'si İran'a 14 hükümet yanlısı savaşçının öldüğü açıklanmıştı. İsrail kendimi korumak için başka topraklara girip vuruyorum, önleyici saldırı yapıyorum, bana tehdit şeklinde bir savunma mekanizmasını kullanıyor. Bu konuda da Rusya ile ilgili sıkıntılar var. Bugün birazdan aktaracağım. 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle Moskova'da hem de kutlamalara katılıyor İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Vladimir Putin ile görüşmesinden neler çıkacak, buna bakmak gerekecek elbette. Suriye'den başka başlıklar. Amerika'nın Manbij'de yeni askeri üssünün fotoğrafları yayınlanmış. 3 ay önce kurduğu üs Amerika Suriye topraklarındaki işgalci pozisyonunu giderek pekiştiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de İdlib'de. 10. gözlem noktası bu. Anlaşmayla tabii ki Astana sürecinde Suriye hükümetinin de onay vermiş olduğu anlaşma ile 10. gözlem noktasını TSK kurmuş vaziyette. Bir yandan da oradaki cihatçı grupların, aşırılıkçılarının temizlenmesi faaliyetleri de devam ediyor diyebiliriz. Suudi Hava Savunması Husilerin attığı füzeleri Riyad üzerinde önlediğini duyurmuş. Husiler de doğrulamış saldırıları. Mart 2015'ten bu yana yasa dışı bir biçimde görev süresi çoktan dolmuş olan bir kukla lideri koltuğuna oturma temalı Yemen vuruluyor, enkaza çevriliyor. Dünyadan da pek tepki gelmiyor. Evet, Rusya'da Zafer Bayramı, askeri geçit törenleri her yer, Rusya'nın her yerinde 9 Mayıs bayramı, Zafer Bayramı kutlanıyor. Hakikaten çok önemli tabii. Biz Hollywood filmlerinden çok öğrenemiyoruz. Ben de rakamları tam bilmiyordum. Geçen gün rastladım. Amerika, Britanya dahil Batı Avrupa ülkeleri, 3 ülke 1 milyon insanını kaybetmiş Nazilerle bu savaşta. Sovyetler Birliği'ndeki insanlar ise 20 ila 27 milyon insanı yitirdiler Nazilerle mücadelede. Nazilerin yenilmesinde çok önemli rol oynamış bir ülke ve ölülerini anıyor. Dolayısıyla bu savaşta kurban verdiği Putin Zafer Bayramı töreninde Rusya Devlet Başkanı konuşma yaptı. Savaşın ciddiyetinin, barışın kırılganlığının farkında olduklarını söyledi Vladimir Putin. Tüm milletler nazizmin Sovyet askeri tarafından yenilgiye uğratıldığını biliyor. Başkalarının hayatları için canlarını feda eden askerlerin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Bugünlerde Sovyet halkının kahramanlığını küçük göstermeye çalışıyorlar. Bunun yapılmasına da asla izin vermeyeceğiz. Savaş hayatın gücünü ölçen bir şey. Savaş tehdidinin ciddiyetinin, barışın ise ne kadar kırılgan olduğunun farkındayız ifadelerini kullanmış Vladimir Putin. İsrail Başbakanı Netanyahu, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić de burada hemen Kremlin'in dışında yer alan meçhul asker anıtını ziyaret etmişler. Evet, onun dışında tabii Kızıl Meydan'da törende 12.500 askerin katıldığı, Moskova'da yüz binlerin ölümsüz alay, meşhur ölümsüz alayın kayıplarının fotoğrafları taşıyarak yaptıkları yürüyüşler devam ediyor. Ve zafer kutlanıyor tüm hızıyla Rusya Federasyonu kentlerinde, eski Sovyet Cumhuriyetleri de buna dahil. Evet, bunun dışında Rusya'da Devlet Başkanı Putin yemin ederek görevine başlamıştı. Dmitri Medvedev'i yeniden başbakan olarak atamıştı. Başbakanlığı onaylanmış Dmitri Medvedev'in. Putin'in konuşması var Duma'da dün yaptığı, ki orada da Rusya'nın kendi içine kapanmaması gerektiği, daha çok ekonomi temalı aslında, rublenin, dolar bağımlılığının azaltılması çağrılarına yanıt vermeye çalışan, bunun için uğraştıklarını belirten, bir yandan da eski Sovyet Cumhuriyetlerinin kendi politikalarını izleme hakları olduğunun altını çizen bir konuşma. Ukrayna ve Moldova'nın bizden koparıldığı söylendi. Şimdi de Ermenistan'da süreçler yaşanıyor. Bakın, kimsenin bir şeyler kopardığı yok. Biz zamanında Sovyetler Birliği'ni feshettik. Bunu kendimiz yaptık. Bu boşanmada olduğu gibi eşler ayrıldı. Onlardan biri benim kurallarıma göre yaşayacaksın diyor. Öyle olmuyor ifadelerini kullanmış Vladimir Putin. Burada kastı tabii şimdi mesela Ukrayna meselesi. Eski Sovyet Cumhuriyeti olarak Ukrayna ayrılmış olmasına rağmen çok ucuza gaz alıyordu. Sonra ayrılıp Rusya karşıtı politikalar geliştirmeye başlayınca gaz normal piyasa seviyesinde gaz fiyatları yükseltilince verilen, Avrupa'ya gönderilen gazı çalmıştı Ukraynalılar, Ukrayna'daki hükümet. Ondan ötürü de Rusya suçlanmıştı. Şimdi herhalde bunu kastediyor olsa gerek. Tabii ki bizim de kurallarımız var. Biz de ulusal çıkarlarımızı savunacağız. Hem eski Sovyetler Cumhuriyetler Birliği'nin çizgisinde bir devamlılık olmayacak, hem kopup gidecek, hem Rusya karşıtı olacak, hem de eski Sovyetler Birliği'ndeki güzel günlerin güzel şeylerden faydalanacaksınız, ucuz doğalgazdan. İşte bunlar öyle çok olmuyor demeye getirmiş Vladimir Putin. Evet, vaktim azalıyor. Paşinyan'la Ermenistan'da kadife devrimi yapıyorum diyen yeni başbakanla telefonda görüşmüş, dostluk, müttefiklik vurgulanmış. Paşinyan son dönemde Rusya ile ve Batı arasında bir trajik, dramatik bir şey yapmayacağım, dönüşüme gitmeyeceğim demişti. Barzani bu arada Kürdistan Bölgesel Yönetimi Irak'taki özerk bölgenin başbakanı da Vladimir Putin'le görüşecekmiş, o da Moskova'da. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında görüşmeler var. Ömer Çelik baş müzakereci, Almanya'dan Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Rothke, dün aktarmıştım size mesajlarında, kendisiyle görüşmüş son gelişmeleri. Bu arada Almanya Leopard tanklarının modernizasyonu anlaşmasının askıya almasına rağmen Alman sanayi devi ThyssenKrupp'un ürettiği 6 avcı denizaltının Türkiye'ye teslim edileceği yer almış Alman medyasında. Türkiye'de seçimlerle de ilgileniyor uluslararası toplum. Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye OHAL koşullarında yapılan seçimlerin güvenilir olmayacağı ikazı gelmiş. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Rad El Hüseyin tarafından yapılmış bu ikaz. Bu arada Doğu Akdeniz'deki flash haber ise İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi liderlerinin 3 ülkeyi, İtalya ve Avrupa'yı birleştiren doğalgaz boru hattı EastMed inşası ile ilgili devletler arası anlaşmanın hazırlanıp imzalanması konusunda mutabık kalması oldu. Deniz altına elektrik hattı da çekecekler. Bir menfaat ağı tesis ediyoruz deniliyor. Burada tabii ki Türkiye'nin bypass edilmesi eleştirilerini getirenler var burada. Tabii İsrail ve Kıbrıs Rum yönetimi etrafındaki doğalgaz kaynaklarının ne kadar işe yarayacağı, ne kadar çok kullanışlı olacağı tartışmaları da var. Buna da bakmak lazım detaylarına. Burada tabii Kıbrıs sorununa bir çözüm olur deniliyordu. O ne kadar olacak, o da ayrı bir şey. Evet. Donald Trump'ın açıklamaları en son yayına girerken benim gördüğüm Mike Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde hapiste bulunan 3 Amerikalı'nın serbest bırakılması için girişimde bulunduklarını söylemiş Kuzey'e ziyaretinde. Bugün tekrar konuşacağız. Bunun sağlandığı haberleri geldi. 3 Amerikalı'nın bırakılmasının. Donald Trump'tan ise Mike Pompeo'nun ülkesine dönerken beraberinde bu 3 vatandaşı getirmekte olduğunu duyurdu. Şimdi zirve Mayıs sonu Haziran başı, ne zaman henüz belli değil, Singapur olabilir deniliyordu. Göreceğiz ne zaman nasıl düzenleneceğini. Asya'da bir başka hareketlilik Çin ile Japonya arasında kırmızı telefon attı. Nihayet gerçek oluyormuş. Pompeo Pyongyang'ı ziyaret ederken bu Japonya, Çin ve Güney Kore başbakanları da üçlü zirve düzenlemişler ve 30 gün içerisinde kırmızı telefon hattının kurulması için bir anlaşma imzalamışlar. Tabii adacıklar sorunları var Çin ile Japonya arasında, tarihten kalma çok derin sorunlar da var, bunlar da aşılacak umudu artmış vaziyette. Çin'den bir başka haber. ÇKP Merkez Komitesi tarafından pazartesi bir plan yayınlanmış. Bu pazartesiden gelen haber, 5 ila 10 yıl arasında temel sosyalist değerlerin Çin yasalarıyla tamamen birleştirileceği taahhüdü yer almış. Mülkiyet hakkı korunmaya devam edilecekmiş. Ekonomik yasaların adil rekabet ve mülkiyet hakkının korunmasının devamı sağlanmalıdır deniliyor. Kanunlar sıradan insanların her durumda adaletin yerine getirildiğini görebilecekleri şekilde işlemelidir denilmiş. Kahramanların, şehitlerin itibarını korumaktan bahsedilmiş planda. Evet. İki de teknoloji haberi verelim. Bir sanat, kültür sanat. Bir 71. Cannes Film Festivali başladı. Özellikle de işte özçekim yasağı, özçekim diyorlar işte bu şey, selfie yasağı, cinsel tacize karşı acil yardım numarası gibi çok sayıda yenilik yer alıyormuş festivalde. Penelope Cruz ve Javier Bardem'in başrollerinde yer aldığı İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin Everybody Knows adlı filminin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başlamış festival. NASA ise ve Uber'le birlikte uçan taksi için keşif yapılması konusunda anlaşma imzalamış. Amerika'daki şehirlerin semalarında uçan taksiler ne zaman devreye girecek göreceğiz bakalım NASA ile bu anlaşmadan sonra. Efendim bir araya verelim. Huneyama Marcal Farzat'tan. Az sonra Alptekin Dursun ile birlikte olacağız. Önce şarkımızı dinleyelim, biraz nefes alalım. پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بره آب، اون بره موجای بیتاب، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون ور با قای انگور، پشت کندو های زنبور، خونه ما پشت ابراز، اون ور دلتنگی ماست، ته جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست، خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمش، آدمای خسته داره، خونه ما شادی داره، توی حوضاش ماهی داره، کوچه‌هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره، خونه ما گرمون
قدیمی عکس بازی توی ایوون لب دریا تو تابستون عکس اون روز زیر بارون با یه بغض و یه چمدون رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون. پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ی ماست اون بره آب، اون بره موجای پشت جنگل های زربه، توی رویاست توی خواب.
اکسنده dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştık. Çek başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar araştırmacı, gazeteci yazar Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Alptekin Bey, şimdi Lübnan'dan başladık ama tabii Donald Trump 12 Mayıs'ta yapacağını daha önce herkesin 12 Mayıs'ta beklediği açıklamasını dün akşam çıkıp yaptı ve yine beklendiği gibi İran'la ilgili nükleer anlaşmada Amerika'nın uymaması ve İran'a yaptırımları sıkılaştıracak bir takım kararlara imza attı. Şimdi anlaşma hakikaten dengeleri etkiliyordu Obama döneminde yapılan, çöpe gitti. Suriye Savaşı'na herkes odaklanmışken İran'dan Lübnan'a uzanan direniş hattı diye anılan hatta yönelik sanki yeni hamleler devreye sokulacakmış gibi bir izlenim ediniyor insanlar. Trump'ın, gerek Trump'ın bu açıklaması gerek İsrail'in dün akşamki hamleleri ve öncesinde Lübnan seçimlerini değerlendiriş biçimlerinden. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz Lübnan'la ilgili seçimleri çok iyi derleyip toplayan bir Yakın Doğu Haber sitesinde bir yazı, uzun bir yazı hazırladınız. Bu yazının sonundan, gidişatından anlaşıldığı üzere aslında bir sıkışmışlık söz konusu Amerika-İsrail cephesinde. Dolayısıyla hem nükleer anlaşma hem Lübnan'da Hizbullah'ın giderek meşrulaşması ve güçlenmesi karşısında bu laflar niçin ediliyor? Bu anlaşmadan niye çıkılıyor? Açık bir savaşa mı gidilmeye çalışılıyor? Hedeflenen ne olabilir?
Şimdi nükleer anlaşmanın yani çöpe gittiğini söyleyebilmek için henüz erken. Hı hı. Yani Amerika'nın yani temel hedefi, her ne kadar nükleer anlaşmadan çekilmiş gibi bir zahiren bir durum söz konusu olsa da, burada temel hedef yeni bir anlaşmayla, yani Amerika'nın şartlarını dayatacağı, İsrail'i, Suudi Arabistan'ı vesaireyi memnun edecek yeni şartlar dayatılmış bir anlaşmayla yani İran'ı teslim almak. Bu hiçbir zaman olmayacak tabii ki, böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Buradan Amerika'nın çekilmiş olması İran açısından bir fırsata dönüştürülebilir. Evet, şimdi şu an böyle bir tehdit söz konusu. Hı hı. Yani bahsin ettiğiniz gibi nükleer anlaşma çerçevesinde bir savaş gündeme gelebilir vesaire. Ha, bu iş bu noktalara gider mi? Bence benim kişisel görüşüm bu noktalara gitmeyecek. Ama Yani İran'a yeni bir anlaşma, daha ağır şartlarda bir anlaşma dayatılması için bütün bunlar bir baskı unsuru olarak kullanacak. Şimdi evet. İran'ın bunu fırsata dönüştürmesinde neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Şimdi İran nükleer anlaşmayla ilgili olarak 5+1 ile müzakere ediyordu. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesiyle Almanya bir blok olarak, bir bütün olarak İran'ın karşısındaydı. Ve evet. Böylesi bir şeydi. Bu şartlarda İran NPT'de olmayan tavizler verdi. Mesela NPT hiçbir ülkeye, konvansiyona taraf olan hiçbir ülkeye şu kadar nükleer zenginleştirme yapabilirsin diye bir sınırlandırma getirmiyor. İran bu anlaşmayla nükleer uranyum zenginleştirmesini sınırlamayı ve 10 yıl süreyle işte bazı tesislerini kapatmayı kabul etti. Bunu şunun için, yani işte ben hiçbir zaman nükleer silah edinme peşinde değilim. Benim temel amacım işte nükleer enerjiden ve bu teknolojiden yararlanmak. Bunun garantisini vermek adına yaptı ve bu evet. aslında Batılılara da çok ciddi bir güvenceydi. Şimdi Amerika bu birincisi şu bütünlüğü bölmüş oldu. Yani buradan çekilerek 5+1 ittifakını, bir bloğunu bozmuş oldu. Şimdi Avrupa Birliği'nden yapılan ilk açıklamalar, Avrupa ülkelerinden yapılan açıklamalar, Rusya'dan yapılan açıklamalar gösteriyor ki yani Amerika bu konuda sadece İsrail ve Suudi Arabistan ve bazı körfez ülkelerinin desteğini alabilmiş durumda. Yani anlaşmaya taraf olan 5+1'in nükleer anlaşmanın çöpe gitmesi yönünde bir desteği yok. Şimdi bu, hani şöyle bir soru gelebilir akla. Yani Avrupa veya diğerleri acaba bunun önünde ne kadar durabilir?
Evet.
Yani yaptırımların önünde. Evet.
Emmanuel Macron örneğin anlaşmayı yeniden müzakere etmekten bahsetmişti. AB çizgisinden ayrılmıştı. Britanya zaten baktığımızda Amerikalılarla aynı şeyi yaptığı söylenebilir. Aynı şekilde balistik füze programını işin içine sokarak vesaire. Dolayısıyla AB güvenilir değil herhalde İran için. Öyle mi? Yoksa değil. İran bu diplomasiyi devam mı ettirmek istiyor Ruhani?
Şimdi şöyle, yani Ruhani'nin dünkü açıklamasında söylediği şu: eğer bu anlaşma bizim çıkarlarımızı temin ederse biz buna bağlı kalırız. Yani ne demek? Bu imzaladığımız şartlarda anlaşmayı eğer sürdürecekseniz biz buna bağlı kalmaya devam ederiz. Hı hı. Yok ama eğer bunun buna işte füze programını, Suriye'deki varlığımızı vesaire vesaire bunları da katarak yeni bir anlaşmayla bizim karşımıza gelecekseniz biz bunları müzakere etmeyiz dedi. Hı hı. Aynen sizin söylediğiniz gibi bugün İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamine'yi bir konuşma yaptı. O da ben daha önce Amerikalıların yaptıkları anlaşmalara bağlı kalmadıkları konusunda yetkilileri evet. uyarmıştım nükleer müzakereler evet. sırasında. Bunlar güvenilmezler, bunlar yaptıkları anlaşmalara bağlı kalmıyorlar. Bu Avrupalılar için de geçerli dedi. Hı-hı. Onlara da aynı şekilde güvenilmez. Şimdi bu ve şunu söylüyor, yani gerçek ve nesnel garantiler alınmadıkça bu anlaşmaların, yani karşı tarafın sadece iyi niyetine, anlaşmaya bağlı kalacağına güvenilerek anlaşma yapılmaz diyor. Hı hı. Şimdi buradan şu sonuç çıkıyor. Bir, Amerika bu anlaşmadan çekilerek Avrupa'yı, acaba Avrupa ile Amerika arasında şöyle bir rol paylaşımı mı var? Yani Avrupalılar İran'ı hala nükleer anlaşmada tutmak için bunu böyle yapıyorlar. Ama aslında Amerikalılarla aynı hedefin temini için uğraşıyorlar. Bu bir ihtimal. Böyle olursa eğer İran'ın buna yani yeni şartlarda yeni bir anlaşmaya gelmeyeceği çok açık. Bu ne anlama geliyor? Yani birincisi Rusya artık o kamp içerisinde yer almayacağı için bundan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde İran'a yönelik bir yaptırım çıkamayacak. Yani bunun garantisi nedir? Rusya'nın vetosudur. Tıpkı Suriye meselesinde olduğu gibi Rusya daha önce yapmadığı şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'ın nükleer programı gerekçesiyle alınan yaptırım kararlarını veto etmiyordu. Bundan sonra edecek. Eğer değilse, yani Avrupalılar gerçekten samimi ise bu konuda, o zaman da ciddi bir şekilde Amerika yalnız kalmış oluyor. Nükleer anlaşma İran'ın da taahhüdüyle mevcut şekliyle devam eder. Yaptırımlar konusu ise Amerikalıların sadece kendilerinin uyguladığı tek taraflı yaptırımlarla sınırlı kalır. İran'ın, Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarını yani tahammül edemeyeceği bir şey yok. Yani buna baş edebilir.
Peki, baş edebilir, ancak İran ekonomisi de sağlam bir durumda değil. Geçen Ocak'ta da tabii protesto gösterileri vardı. Bir de şöyle bir sıkıntılı bir durum daha var. Biraz da iş aslında küreselleşmeyle de bağlantı. Şimdi Airbus'la Boeing'den uçak alması lazım. İran ihtiyacı var. Yani vatandaşları köhnelemiş, artık uçaklara biniyor. Tam anlaşma yapılmış. Bir şekilde uçaklar teslim edilecek. Amerika yaptırımları evet koyuyor. Hadi Boeing Amerikan şirketi diyelim. Airbus Avrupa evet şirketi, ama parçalarını Amerika, Amerikan şirketleri üretiyor. O kadar çok evet bir göbek bağı var ki küresel ekonomik dizaynda. Şöyle bir ikilemle karşı karşıya kalacaklar. Ya Amerika ne diyorsa onu yapacağız biz, mecburuz, elimiz mahkum, hiçbir bağımsızlığımız yok. Ya da Amerika'ya meydan okumaları gerekecek. O zaman esas bir takım çatlaklar çıkabilir, ama o olabilir mi? Bu Avrupa'daki elit, siyaset elitleri böylesi bir beceride bulunabilirler mi? O biraz tartışmalı herhalde, İran açısından en azından tartışmalı zannedersem.
Kesinlikle katılıyorum. Yani Avrupalılardan Amerika'ya karşı bir işte kahramanlık, onlara karşı bir direnç falan beklemek biraz çok fazla iyimserce olur. Bu kısım doğru. Ancak her halükarda Amerika'nın bu çekilmesiyle birlikte ve Avrupa Birliği'nin mevcut en azından zahiri tutumu şunu gösteriyor ki artık o 5 artı 1 denilen blok söz konusu değil. Hı hı. Yani bundan sonraki çerçeve ya aslında sabote eden şey oldu, Amerika olmuş oldu.
Evet.
Ve eğer İranlılar bunu daha önceki diplomatik şeyleriyle yönettikleri gibi iyi yönetebilirlerse, bunu bir fırsata dönüştürebilirler. Yani bu 5 artı 1'in bütünlüğünün parçalanmasını kendi lehlerine çevirebilirler.
Peki hocam. Şimdi şunu da sormak istiyorum. İşin nükleer kısmı böyle de, aslında Trump'ın yaptığı açıklamadan bile sorunun ne olduğu anlaşılıyor. Diyor ki, dedi ki Trump, bu çabalar dedi işte İran bölge için tehdit, balistik füze programı ve terör aktivitelerini ortadan kaldırmayı da kapsıyor dedi. Şimdi burada hemen aklı Suriye'nin uluslararası yasal çerçeve içerisinde Suriye'de bulunan İran güçleri, müttefiklik ilişkileri, tıpkı Rusya gibi, bu geliyor akla burada. Bu noktada da işte İsrail ama Suriye sahasını habire vurabiliyor. En son dün akşam yine bir saldırı olduğu anlaşılıyor. Tam boyutlarını anlayamadık, farklı bilgiler var ama İran çok sakin duruyor bütün bunlar karşısında. Var mı bunun bir sınırı? Misilleme hakkında saklı tutuyor. Özellikle de Lübnan'da sizin de detaylı yazdığınız bu seçimlerden sonra bölgede bir savaş hali beklemek, daha geniş diyelim, Suriye'deki gibi değil, daha geniş bir savaş beklentisi doğru mudur? Ya da ne kadar doğru olabilir böyle bir şey beklemek?
Ya şimdi yani bu İsrail'in tamamen Suriye'deki gelişmelerden dolayı sıkışmışlık hali içerisinde Amerika'ya baskı yapmasından kaynaklı bir durum. Burası çok net. Yani Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin temel sebebi İsrail'in baskısı. İsrail'i de bu şekilde baskıya yönelten, tabii İsrail ve Suudiler'i de birlikte düşünmek lazım. Evet. Yani Suriye'nin yeniden şeyin tabiriyle omlet olmuştu artık, eski savunma bakanlarının tabiriyle Suriye omlet olmuştu, artık bir daha yumurta haline gelemez diyordu. Şu an görüyorlar ki Suriye yumurta haline geliyor. Hatta değil yumurta, bir de yumurtanın da civcivi çıkıyor. Bunu da görüyorlar. Yani Lübnan'ı da şey katarak söylüyorum, civciv meselesine. Şimdi İsrailler dolayısıyla kendileri açısından, kendi varlıkları açısından çok ciddi bir tehdit hissediyorlar. Evet, şu an saldırılarda bulunuyorlar. Uluslararası alanda Amerika üzerinden nükleer anlaşma çerçevesinde bir savaş atmosferi vesaire oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi doğru. İran'ın buraya, yani bu konulardaki limiti şu. Yani benzer bir durumu şey örneğiyle açıklarsam daha açıklayıcı olur. Amerika Irak'ı işgal ettiği zaman Erbil'de İranlı konsolosluk görevlilerini bayağı şey gibi, herhangi bir örgütün üyeleriymiş gibi bastı, bürolarını bastı ve yakaladı. Ve bunları aylarca tutuklu olarak elinde tuttu. Rehin olarak elinde tuttu ve bunlara işkence yapıldı. Şimdi İran'ın buna sahada doğrudan karşılık vermesi, yani konsolosluklara alınmış bir şey işte, doğrudan bilinen anlamda bir karşılığı olmadı. Ancak şu an için Irak'ta gelinen noktaya baktığınız zaman, büyük o moda tabirle büyük fotoğrafa baktığınız zaman, yani 2003 öncesindeki Irak ile, İran açısından söylüyorum, şu anki Irak fotoğrafı çok, birçok şeyi açıklıyor. Yani 2003 öncesindeki Irak, İran açısından potansiyel bir tehditti çünkü Saddam Hüseyin oradaydı. Şu an ise Irak, herkesin itiraf ettiği üzere, İran'ın işte çok önemli bir nüfuz alanı haline gelmiş durumda. Şimdi Suriye'de İsrailler işte T-4 hava üssünü vurabiliyor veya işte çeşitli yerlere saldırı yapabiliyor. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Yani Tahran'dan gelen uçakların işte yoğun bir şekilde şey getiriyor, silah, lojistik getiriyorlar. Biz de o Tahran'dan gelenleri veya İran'dan gelenleri vuruyoruz şeklinde söylüyorlar. Şimdi bu İsrail propagandası mıdır, gerçeklik midir bilemiyorum. Gerçeklik olduğunu varsayalım. Bunların hepsi İran'dan gelen silahlar olmuş olsun. Yani İsrail, ben İran'ın buradaki Suriye'deki askeri varlığına izin vermeyeceğim diyor.
Evet.
Şimdi buna ilişkin limit, eğer savaş boyutuna gerçekten taşınacaksa, bu çok çok bariz bir şekilde İsrail'in varlığı, gerçekten varlığı, yokluğu meselesiyle sonuçlanacak bir savaş olur. Bunu İsrail de istemez. Şu an için bunu gerektirecek şartlar da yok. Bu açıdan İran'ın yaptığı şey, meseleyi savaş noktasına götürmeden Suriye'de elde edebileceklerini, zaten yürümekte olan, zaten devam etmekte olan süreci tamamlamak. Dolayısıyla ben işin çok büyük bir savaş noktasına gideceğini tahmin etmiyorum. Ama olabilir, çünkü Amerika'da Trump gibi, İsrail'de Netanyahu gibi, Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Salman gibi, yani yapacakları öngörülemeyecek siyasi liderler var.
Peki Lübnan?
İşte en önemli yerlerden birisi Lübnan. Şimdi böylesi bir savaşta, Suriye ile İran'ın içinde yer alacağı bir savaşta Lübnan, İsrail'le bir şeyin tabiriyle söylüyorum, bu seçimlerden sonra Hizbullah eşittir Lübnan oldu diyor. Hı hı. Eğer Lübnan eşittir Hizbullah oldu diyor.
Evet.
Şimdi böylesi bir gerçeklik var ama bu gerçeklikten sonra artık yani Dimona'daki nükleer tesislerine, Hayfa'daki amonyak tesislerine on binlerce füzenin düşmesi halinde, orada ortaya çıkacak olan nükleer veya kimyasal kirlilikten dolayı İsrail diye bir devlet kalmaz, İsrail diye bir şey kalmaz, varlık kalmaz. Oradaki Yahudilere, zaten dışarıdan göçle getirilmiş Yahudilere hiçbir güç orada tutamaz. Bu açıdan İsrail kendisini böyle bir yok oluşa götürecek büyük bir savaşa, en başta İsrail bu işe karşı çıkacaktır. Bu noktaya taşımayacaktır işi. Hı
hı.
Şu an onlar da İran'ın yani işi büyük savaşa götürecek adımlar atmayacağını onlar da tahmin ettikleri için veya bildikleri için daha cesurca davranabiliyorlar. O limiti kullanabiliyorlar. Ama iş eğer gerçekten İran açısından da, Hizbullah açısından da, Suriye açısından da yani savaş, büyük savaş meselesi bir gerçeklik, bir tek seçenek olarak ortaya çıkarsa, burada en kırılgan taraf İsrail. Yani evet, Amerika teknolojisiyle, bölgedeki güçleriyle veya işte küresel egemenliğiyle bu işin üstesinden gelebilir. Ama İsrail'in bu işin üstesinden gelebilmesi, İsrail'in varlığını koruyabilmesi mümkün değil.
Evet.
O açıdan ben meselenin bu büyük savaş noktasına götürülmeyeceğini, götürülmemesi gerektiğini, en çok İsrail'in düşüneceğini tahmin ediyorum.
Hı hı. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Daha sorulacak çok da şey vardı aslında. Biraz da Lübnan'dan yola çıkmıştık ama tabii bu gündem yerinde durmuyor. Evet. Hakikaten önemli bir karardı dün akşam Trump'tan çıkan. Gerçi bekliyorduk ama yansımaları da önemli, önemli olacak. Çok teşekkür ediyoruz Alptekin Dursunoğlu'na. Önümüzdeki dönemde değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, bir şarkı dinleyelim. En azından bir başlayalım. Damn It, Rebecca Del Rio'dan. Yarın görüşmek üzere. Veda edelim size. You like I do. No, there is no other way. The blood that courses through. Leave me dry, then fill me up. The cruelest tide that ever was. Lead me dry, then fill me up. The cruelest time that never was.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişki. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.